Ayrım 17.
Sayfa 197. 4. Devrimci öz. Engels'in cinsel devrime en büyük katkısı ataerkil evlilik ve aile düzenini çözümlemesi oldu. Bu kurumların kökenini araştırırken karşılaştığı güçlükler ve düştüğü yanılgılar ne olursa olsun, her iki kurumun da yaşamın mutlak ve sonsuz bir özelliği olmadığını gösterme yolundaki çabası, başlı başına köktenci bir atılım oldu. Engels'in görüşlerinden yararlandığı diğer bilim adamları da hiç kuşkusuz bir katkıda bulunmuşlardır. Ne var ki onların amacı Engels'inki gibi toplumsal bir nitelik taşımıyordu. Bahofen'i ilgilendiren mitoloji, Morgan'ı ilgilendiren ise etnoloji olmuştu. Engels onların kuramlarını kendi devrimci toplumsal görüşleri yolunda geliştirmekle tarih öncesi araştırmalarında pragmatik bir amacı olduğunu kanıtlar. Tarih öncesi devirlerde de olsa ataerkil evlilik ve aile düzenleri insan yaşamında yer almışlarsa da değişemez olmaktan çıkar ve her türlü değişikliğe açılırlar. Engels bu kurumları diğer toplumsal olgular gibi evrim sürecine bağlı birer tarihsel kurum olarak ele almakla bir çeşit dokunulmazlığı olduğu sanılan bu yapıları ciddi eleştiriye, çözümlemeye ve hatta yeniden düzenlemeye açmıştır. Evlilik, önce çiftleşme ve sonra tek eşli evlilik kurumunun ataerkil düzenin kurulmasına yol açtığı tezinin geçerliliği tartışma götürür olsa da, Engels'in evliliğin ve ailenin kadına sahip olma temeli üzerine kurulduğu görüşü, bu iki kurumu son derece sarsan bir etmen olmuştur. Ataerkil hukukun bütün tarihsel kanıtları Mill'in ev kötülüğü diye tanımladığı kavramı destekler durumdadır. Mill'in temel bir kötülük olarak nitelediği ve erkeğin kökendeki barbarlığının bir sonucu olarak gördüğü durumu, Engels tarihsel bir bakışla yorumlamış ve kendisiyle birlikte hepsi de birbirine bağımlı çeşitli baskı biçimlerini getiren bir baskıcı davranış olarak tanımlamıştır. Bu yorumun ışığında cinsel baskı önemsiz bir haksızlık olmaktan çıkmış, insan yaşamındaki adaletsizliğin, eşitsizliğin bütün yapısının temel taşı durumuna gelmiştir. Engels'in belirlemesine göre toplumsal değişimin izlediği yol kan akrabalığına dayanan grup evliliğinden Puanuolua evliliğine ve oradan da ana soylu gens, son olarak da baba soylu gens düzenlerine geçiş biçimindedir. Dipnot. Burada Engels'in temel kaynağı Morgan'ın Amerika Kızılderilileriyle Eskimolar ve eski batı dünyası halklarını temel alarak toplumsal örgütlenmeyi bir kan akrabalığı ya da soydaşlık ilişkileri olarak ele alan eski toplum adlı yapıtı olmuştur. Genç soy çizgisinin ana soyunu izlediği dizgeden baba soyunu izlediği dizgeye geçtiğinde miras yoluyla elde edilen mal ve büyük çocuğun hukuksal hakları da toplumsal ve siyasal yaşamda büyük etken durumuna girmişlerdir. Demokratik bir düzende yaşayan ve topraklarını ortak mal olarak yorumlayan genç ya da kan akrabalığından sonra soyların ortadan kalkması pahasına ataerkil düzenin gelişimi şu kurumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kölelik kendisinden sonraki bütün sınıfsal düzenlere örnek olmuş ve kendisi de kadınlara sahip olma temeli üzerine kurularak insanlara sahip olması biçiminde gelişmiştir. Şeflik, aristokrasi, ekonomik grupların zengin ve yoksul olarak sosyopolitik ayrışması. En son olarak da özel mülkiyete verilen önemin artması ve savaşların bir katalizör rolü oynamasıyla bütün toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri somutlaştıran ve sürdüren bir organ olan devlet meydana gelmiştir. Demek oluyor ki insan eşitsizliğini ortaya çıkaran bütün mekanizmalar erkeğin üstünlüğü ve kadının bağımlılığı esasından türemiş, cinsel politika bütün öteki toplumsal, politik ve ekonomik yapıların kökenini meydana getirmiştir. Ortaklık esasına dayanan evlilik, kadınları satın alınan ve satılan bir meta durumuna getirmekle kendisinden sonra ortaya çıkan köleliğin temeli olmuştur. Ataerkil düzende mülkiyet kavramı kadına sahip olmak biçiminden çıkıp mal, toprak ve sermayenin özel mülkiyetini de kapsar duruma gelmiştir. Engels ve Marx kadının erkeğe bağımlılığını bütün iktidar sistemlerinin eşitsiz ekonomik ilişkilerin ve baskının tarihsel ve kavramsal prototipi olarak görmüştür. Kadının bağımlılığı hiç kuşkusuz bir ekonomik hatta siyasal olaydan öte nitelik taşır. Kadının bağımlılığı toplumsal ve ruh bilimsel bir olgu, bir yaşam biçimidir. Ruh bilimsel anlayışı Milinki gibi bireyci olmayıp kolektif görüşe dayanan Engels, bu yaşam biçimini sınıf duygusu açısından şöyle tanımlar. Tarihteki ilk sınıf çatışması tek eşli evlilikteki karı kocanın çatışmasıyla ve ilk sınıfsal baskı erkeğin karısı üzerindeki baskısıyla çakışır. Tek eşlilik büyük bir tarihsel gelişimdir. Ne var ki kölelik ve özel mülkiyet nitelikleri yüzünden gelişimin yanı sıra geriye de giderek birinin bir başkasının bağımlılığı ve acısı üzerine servet ve mutluluğa kavuşması düzenini getirmiş, günümüze dek uzanan bir eşitsizlik devrinin başlangıcı olmuştur. Tek eşlilik uygar toplumun hücresel biçimidir ve ona bakarak toplumun uç noktadaki karşıtlık ve çelişkilerini inceleyebiliriz. Engels kendi devrindeki ekonomik sınıflar arasında bir ayrım yaparak mülk sahibi olmayan sınıfların kadından pratik olarak yararlandıklarını, işçi kullanan ve işlerini onlara yaptıran mülk sahibi sınıfların ise kadını ancak sınırlı işlevleri olan bir süs ya da estetik nesne durumuna dönüştürdüklerini belirtir. Engels, erkeğin kadınla olan ilişkisinde cinsel aşk ancak ezilen sınıflar arasında, yani proletarya arasında bir kural olabilir demekle, yoksulları romantize eden bir tavır içinde görünmektedir. Bu konudaki diğer görüşleri daha inandırıcıdır. Ataerkillik ekonomik yönden yoksullar arasında pek güçlü değildir. Çünkü miras yoluyla elde edilen mülk ataerkil tek eşli evliliğin temelidir. Yoksulların ise mülkü yoktur. Engels'in devrinde kadının eve kapatılması, işçi sınıfı arasında kadınların fabrikada çalışmaya başlamaları ve ilk olarak emeklerinin karşılığını almalarıyla sona ermişti. Ayrıca ataerkil hukukun yasalar yoluyla uygulanmasıydı ve yoksulların kolayca elde edemeyecekleri bir sonuçtu. Çünkü hukuk pahalı bir metadır. Ne var ki Engels yoksulların da zenginler kadar ve hatta belki daha da aşırı olarak kadını gerek duygusal gerek ruh bilimsel yönden bir mal olarak gördüklerini bilmezden gelmektedir. İşçi sınıf erkekleri toplumsal isteklerinin çoğunu elde edemezken cinsel üstünlük konusunda çoğunlukla da kaba güce başvurarak haklarını isterler. Engels devrinin en saygıdeğer sayılan iki kurumu yani evlilik ve aile içindeki toplumsal eşitsizliği göz önüne almak yetmezmiş gibi böylesine saygı duyulan tek eşliliğin aslında var olmadığını, tek eşli evlilik teriminin bir yanıltmaca olduğunu söylemeye dek varmıştır. Tek eşli olmaya zorlanan sadece kadındır. Çünkü erkekler eş ve metreş düzenleriyle kendilerine belirli bir çok karılı sistem kurmuşlar ve bugüne dek uzanan bu sistemleri içinde grup evliliklerinin zevkinden vazgeçmeye hiç niyet etmemişlerdir. Günümüzde cinsel istismarın cinsel özgürlükle karıştırılması gibi o devirde de şövalye tavrının ardına gizlenilen bir konu olan fahişeliği de Engels açık seçik ele almıştır. Engels'e göre fahişelik geleneksel tek eşli evliliğin bir ürünüdür. Bu varsayım başta niceliksel olmak üzere çeşitli yollarla kanıtlanabilir. Dipnot: bu alanda reform toplumun erkekle cezalandırmayı düşünmediği karışık cinsel ilişki yüzünden kadını da cezalandırmaktan vazgeçmesi olacaktır. Bu müşteri için güvenlik ve sağlık önlemleri aldatmacasıyla fahişe kurbanın bütün bütüne ezilmesini sağlayan devlet kurumları ve kuralları konsun demek değildir. Fahişeliğin ekonomik değil de ruh bilimsel nedenlere dayandığı durumlarda devletin gerek yasaklama gerekse düzenleme biçiminde işe el koyması anlamsızdır. Fahişeliği ortadan kaldırmakta ancak ekonomik olanaklarda, toplumsal ve ruh bilimsel davranışlarda meydana gelecek değişimler rol oynayabilir. Kadınlarda iffet arandığı ve ihanet şiddetle cezalandırıldığı zaman evlilik erkekten çok kadın için tek eşli bir nitelik taşır. Bu durumda erkeklerin isteklerini karşılamak için çoğunluğu yoksullar arasından gelen ve cinsel istismar için yetiştirilip hazırlanılan bir grup kadın gerekir. Günümüz Amerika'sında genellikle toplumsal ve ekonomik yönden istismar edilen ırk azınlıkları arasından meydana gelen bu grup, Engels'in endüstriye açılmış İngiltere'sinde işçi sınıfının altındaki yoksullardan oluşurdu. Bu gruplar içinden bir kısmı sohbet, eğlence gibi ek hizmetler için ayrılır ve geisha, flört, telefon kızları gibi tanımlamalara girerler. Toplumun resmen belirlenen tutumu ne olursa olsun erkeğe üstünlük tanınan kültür yapıları içinde fahişelik sürekli vardır ve Engels bunu şöyle anlatır. Dipnot: dünyada fahişeliğin olmadığı tek ülkenin komünist Çin olduğu söylenmektedir. Fahişelik de ötekiler gibi bir toplumsal kurumdur. Öteden beri gelen cinsel özgürlüğü hiç kuşkusuz erkekler adına sürdürür. Gerçekte egemen sınıfların sadece göz yummakla kalmayıp kendilerinin de uygulamalarına karşın sözde yasaklanır. Oysa uygulamada bu yasaklama erkeği hiçbir biçimde etkilemezken kadına en ağır darbeyi vurur. Bu tür kadınlar erkeğin kadın üzerindeki kayıtsız şartsız üstünlüğünü sürdürmek amacıyla toplum dışına itilirler. Engels'in buradaki son cümlesi cinsel devrimin birinci aşaması sırasındaki reformların kadınların ekonomik bağımlılığını yıkmasına ve her iki cinse de evlilik dışı ilişkilerde eskisine oranla özgürlük tanımasına karşın fahişeliğin neden sürdüğünü açıklamaktadır. Zaman zaman kaçamak yaparak cinsel gereksinmelerini karşılayan erkekler de ekonomik baskı altında olmayan kadınların bile fahişeliğini ararlar. Bu tür fahişelikte gerek kadının gerekse erkeğin durumu, kadının aşağılanması yoluyla erkeğin üstünlüğünü kanıtlamak ya da en azından doğrulamak ihtiyacından doğmaktadır. Ekonomik zorunluluğa dayanmayan fahişelik, kendini satma eyleminin yinelenmesinden doğan, kendi kendinden nefret etme esasına dayanan, ruh bilimsel bir düşkünlük çeşidi olarak tanımlanabilir. Kişinin kendisini böylesine alçaltması aşırı bir davranış olmakla beraber, kadını özellikle cinsel alanda baskı altında tutan ataerkil düzende ortadan kaldırılabilir bir davranış değildir. Bir başka anlam çerçevesinden bakıldığı zaman da fahişelik, kadın çoğunluğunun yaşamlarını cinselliklerini vererek sürdürdükleri ataerkil ekonomik koşulların büyütülmüş bir örneğidir. Fahişelerin aşağılanması, kendi kendilerini küçük görmeleri ve toplumun onlara karşı takındığı tavır, genel tutumu cinselliğe karşıt olan ve erkekleri cezalandırmayı düşünmediği konularda kadın cinselliğini cezalandıran bir kültürün yansımasından başka bir şey değildir. Engels evliliği inceledikten sonra dikkatini Victoria devrinde de reaksiyoner dönemde de tutucu toplum bilimciler ölçüsünde değerli sayılan ataerkil aileye çevirdi. Engels'in deyimiyle ailenin temel noktaları özgür olmayan unsurla baba yetkisinin bir araya gelişidir. Ataerkil aile tartışmasız baba soyundan türeyecek çocukların yetiştirilmesi amacıyla erkek üstünlüğü esasına göre kurulur. Soyun babadan türemesi çocukların babanın mirasına konmaları için gereklidir. Mirasla elde edilen servetin günden güne azalmasına karşın durum bugün de farksızdır. Yasallık bugün de eskisi kadar önemlidir ve temel aile düzeninde çocuk yetiştirmenin ve eğitmenin bedelini karşılayan bir değer olarak düşünülmektedir. Ataerkil ailenin ideal tipi ve bizim bugünkü aile düzenimizin temeli Roma ailesidir. Batıda kullanılan aile terimi ve ailenin hukuksal biçimleri hep Roma ailesinden türemiştir. Engels'e göre başlangıçta familia sözü, günümüz kavramları içindeki ideal duyarlılık ve evcillik yapısı anlamını taşımazdı. Romalılar arasında başlangıçta ana baba ve çocuklardan kurulu birliği belirtmek için değil, sadece köleleri belirtmek için kullanılırdı. Famulus, evdeki köle anlamına gelir. Familia sözü de bir kişiye ait çeşitli köleleri belirlemek için kullanılırdı. Familia terimi Romalılar tarafından babanın yetkisi altında ve Roma hukukuna göre ölüm dirim haklarının babaya tanındığı, zevce, çocuklar ve kölelerden kurulu bir yeni toplumsal örgütlenmeyi tanımlamak için bulunmuştu. Engels bu görüşüne Marx'ın gözlemini de ekleyerek şöyle diyor. Bu nedenle aile sözcüğü tarımın ve hukuksal köleliğin ortaya çıkmasından sonra Latin kabileleri içinde kurulan aile sisteminden daha eski değildir. Modern ailede sadece köleliğin, hizmetkarlığın değil, sertliğin de tohumu vardır. Aile daha sonraları geniş ölçüde toplum ve devlet düzeninde gelişen bütün bu karşıtlıkları minyatür biçimde varlığında taşır. Engels ailenin ekonomik karakterine değinerek bugün olduğu gibi çağdaşlarının da hiç üzerinde durmadıkları bir gerçeği, ailenin aslında ekonomik bir birim olduğunu belirtir. Aile kökeni itibariyle kişilere ve mala sahip olma esasına dayanır. Tek eşlilik doğal değil, ekonomik koşullara bağlı olarak kurulan ilk aile biçimidir. Bir başka deyişle özel mülkiyetin ilkel ve doğal kolektivizm üzerindeki zaferidir. Engels'in daha önceleri doğal ve ilkel bir kolektivizmin varlığı konusundaki direnmesi geçerli olsun ya da olmasın, ataerkil ailenin birliği ve aile başkanının yetkisi sürekli olarak aile bireylerinin ekonomik bağımlılığına dayanmıştır. Ve bugün de aynı biçimde dayanmaktadır. Dipnot: sahip olunan ilk insan grubunun geçici de olsa çocuklar olduğu söylenilebilir mi? Sahip olunan sonuncu grup kişiler de çocuklar olamaz mı? Ailenin gücü ve yeteneği de bireylerini hiyerarşik görevlere bölmek ve onları toplumsal, dinsel, hukuksal, ideolojik ve benzeri baskı biçimleriyle bir arada tutmak yeteneğine bağlıdır. Engels'in açıkça belirttiği gibi bu tarzda bir araya gelen kişilerin özgür bireyler olduğu söylenemez. Tarihsel açıdan bakacak olursak bu bireylerin beraberliklerinin temeli sevgi değil, hemen hemen tümüyle baskıdır ve bu durum çoğunlukla bugün de sürmektedir. Engels'in çözümlemesi sadece olumsuz bir çözümleme niteliğinde değildir. Gerçekten bir değişim örneği de sunar. Engels'in önerileri devrimci bir toplumdaki genel cinsel davranış için örnek alınıp uygulanabilir. Engel sadakate belirli bir değer verir ve eski biçimlerin ekonomik koşullamalarından kurtulmuş, bireysel, cinsel aşk temeline dayanan geçici beraberlikleri savunur. Engels'in çarpıcı ve renkli olmasa da doğru olan tanımıyla, bireysel, cinsel aşk diye tanımladığı beraberlik, yakın tarihe kadar gelişimini sürdüren platonik ve romantik aşkın evrimidir. Engels, cinsel ilişkilerin bütün ekonomik öğelerden sıyrılmasına direnmekle 19. yüzyılın öteki kuramcılarını geride bırakmış ve evliliğin temelde ekonomik karakteri olan zorunlu bir anlaşma durumundan kurtulmadıkça fahişeliğin bir başka türü olmaktan da, yani para ya da mal karşılığında cinselliğin verilmesi, kurtulamayacağını ileri sürmüştür. Engels'in buradaki benzetmesi ilginçtir. Ekonomik nedenlerle bir evliliğe yönelen kadın, kendi çıkarlarına ve eğilimlerine de aykırı da olsa, sadece karnını doyurmak için bir işe girmeyi kabul eden işçi durumundadır. Diğer kuramcılar, örneğin Mill, kadınların çalışma, meslek seçme hakkını savunmuşlar, ancak kadınların çoğunun ve özellikle evli kadınların evde kalıp çocuk yetiştireceklerini ve ekonomik bağımlılıklarını sürdüreceklerini ummuşlardır. Oysa Engels daha mantıklı ve daha köktencidir. Sadece ve sadece erkeğin ekonomik egemenliğinin sona ermesi ve kadının ekonomik dünyaya bağımsız ve eşit koşullarda adım atması üzerine, cinsel aşk paraya dayanan bir bağımlılık olmaktan, para karşılığında takas edilen bir şey olmaktan çıkar. Kolayca tahmin edileceği gibi Engels'in görüşleri en çok ekonomi alanında güçlüdür. Mill, hukuksal değişimin yeterli olacağını sanmış ve kadınların oy hakkını elde etmelerinin, mülkiyet haklarına sahip olmalarının yeterli olacağını ve bunları elde eden kadınların geleneksel rollerini sürdürebileceklerine inanmıştır. Engels, kadınların hukuksal kısıtlanmalarının ataerkil düzenin nedeni değil, sonucu olduğunu fark etmiştir. Bu hukuk düzeninin değişmesi, toplumsal ve ekonomik eşitlilik sağlanmadığı ve üretici çalışma alanında kadına her türlü fırsat verilmediği takdirde kadına hiçbir eşitlik getirmez. Engels'in ileri sürdüğü gibi kişi hem bağımlı hem de eşit olmaz fikri çok akla yakındır. Engels, her iki tarafta ekonomik durum dahil olmak üzere her alanda tamamen özgür olmadıkları sürece evliliğin özgür bir anlaşma olmayacağında direnir. Bütün ekonomik kaynakların erkeğin elinde toplanmasının cinsler arasındaki ilişkiyi bir ekonomik sınıfın diğer ekonomik sınıfla olan ilişkisine dönüştürdüğünü iddia eden Engels şöyle der. Modern tek eşli aile kadının belirgin ya da gizli köleliği üzerine kurulmuştur. Modern toplum tek eşli aileler biçimindeki moleküllerden meydana gelir. Çoğunlukla erkek yaşamını kazanmak ve ailesini geçindirmek durumundadır. Bu en azından egemen sınıflar için gerçektir. Erkek bu durumu yüzünden herhangi bir hukuksal ayrıcalığı gerektirmeyen üstünlük kazanır. Erkek ailede burjuva, kadın ise proletaryadır. Engels bu görüşüyle çağdaşlarının ileri sürdükleri çözümlemeleri ve destekledikleri reformları geride bırakarak köktenciliğin ne denli derin olduğunu ortaya koymuş, daha devrimci bir tutuma yönelmiştir. Çünkü aile direnmiş, her türlü köktenciliğe karşı koymuştur. 1920'lerde cinsel devrimin birinci aşamasını izleyen ve gücünü aile çevresinde yoğunlaştıran, aile bireylerinin rollerini, kadının kadınlığını, erkeğin erkekliğini sürdürmesini savunan reaksiyoner dönem fikirleri, Engels'in evliliğe ve aileye karşı çıkışının o devirde olduğu gibi bugün de geçerli olduğunu doğrular. Ekonomik ve toplumsal durumları demokrasinin hukuksal eşitlik tanımasına dek açıkça belirlenmeyen proletarya benzetmesinden yararlanan Engels, kadınların hukuksal ve asgari siyasal eşitlik elde etmeleriyle başlayan cinsel devrimin ekonomik ve toplumsal eşitlik kazanılıncaya dek tamamlanamayacağını belirtir. Kadınların özgürlüğü öncelikle bütün kadınların kamu işlerinde yer almalarıyla gerçekleşir. Bunu başarmak için tek eşli ailenin toplumdaki endüstri birimi olmasına son vermek gerekir. Engels bunun ne denli çetin, kapsamlı ve önemli bir toplumsal değişim olacağını kestiriyordu. Ne var ki hem toplumcu ve hem de cinsel devrimin başarısına güvendiği için bugün bile melankolik anlam taşıyan bir tutumla şunları söylüyordu. Tek eşliliğin ve ona bağlı olan fahişeliğin köhne ekonomik temellerinin ortadan kalkacağı bir toplumsal devrime yaklaşıyoruz. Devrim o zamanlar henüz olmamıştı ama pek yakında bekleniyordu. Aradan hemen hemen 100 yıl geçti, hala bekliyoruz. Engels'in cinsel devrim kuramında öteki fikirlerinden daha çok yıldırımları çekecek bir nokta daha var. Üretim araçlarının kolektif mülkiyete dönüşmesiyle tek eşli aile toplumun ekonomik birimi olmaktan çıkacaktır. Çocukların bakımı ve eğitimi bir kamu sorunu olacaktır. Bu son nokta en çok direnişle karşılaşmakla beraber Engels'in önerileri içinde en önemlisidir. Bu öneride mantıklı ve hatta kaçınılmaz bir özellik vardır. Çünkü kadın anatomisi yüzünden çocuğun tek ve ilk bakıcısı olmak durumunda kaldığı, hatta buna zorlandığı sürece özgür bir insan olması engellenir. Çocuk ilk kavrama ve algılama yeteneğini kazandığı çağdan başlayarak kendilerini nedenli severlerse sevsinler, eğitici çalışmaları sevmeyen ya da zaman ayıramayacak durumda olan ve çoğunlukla mutsuz kişilerin elinde yetiştirileceği yerde bu işi kendisine meslek seçmiş ve bu alanda eğitilmiş kadın ve erkekler tarafından yetiştirilmelidir. Engelsin çözümlemesinin köktenci sonucu bugünkü anlamı içinde ailenin ortadan kalkması gerekliliğidir. Bu kurumun tarihine bakılacak olursa Engels'in öngördüğü yerinde bir yazgıdır. Engels, devrinde aykırı bir kişi, var olan düzene karşı bir kişi olarak tanınmıştır. Bunca yıl sonra bugün de öyle tanınmaktadır. Ne var ki devrim her zaman aykırı karşılanmıştır. Pek olasıdır ki cinsel devrim hepsinden de aykırı görülecektir. Yazınsal. Devrim edebiyatında cinsel devrime yönelik üç ayrı tepki görülür. Birinci gerçekçi ya da devrimci tavırdır. Bu davranış Engels'den Stuart Mill'e, Mill'den Ibsen ve Shaw gibi eleştirici ve reformistlere, Dickens ve Meredith gibi ılımlara kadar çok geniş bir köktenci çözümleme alanını kapsar. Ataerkilliğin cinsel politikasına yönelik eleştirici tavır, reformlardan önce gelmiş sayılırsa, reform da devrimden önce var olmuştur. Birinci davranış içinde bulunanlar fikirlerini ya açık seçik kuramlar ve polemiklerle ya da dolaylı olarak tiyatro ve roman yoluyla ortaya koymuşlardır. İkinci tür davranış en iyi ve en mükemmel örneğini Ruskin'in Kraliçenin Bahçeleri üzerine adlı yapıtında bulan duygusal ve şövalye tavırlı davranış biçimidir. Bu tutum herhangi bir belirli değişimi önermeksizin kuralları bozmayan ve iyi niyetini her fırsatta yineleyen bir biçimi seçmiştir. Aslında bu davranışın amacı statükoyu iyi ve doğal göstermekle her türlü değişimi önlemektedir. Bu görüşte olanlar kadının toplum içindeki durumu sorununu iki yüzlülükle ele alırken, erdemli kadınlık önünde huşu içinde ideal bir saygının var olduğunu ileri sürerler. Bunlar aslında eşitlik tanımaya hiç de yandaş olmadıkları bir gruba üstün bir yer bağışlama niyetindeymiş gibi görünürler. Bu görüş herhangi bir ekonomik sonuca varmak şöyle dursun, ekonomik bir birim olarak görmek istemediği ve varlığını son nefesine kadar savunacağı tek eşli aile düzenini duygusal bir açıdan ele alır. Bu görüş en cömert anlarında istemeyerek de olsa bir iki hukuksal reforma izin verir. Ancak genel planda bu reformları bile gereksiz bulur. Çünkü bu görüşe göre bütün iyi erkekler kendileri gibi iyi olan karılarını el üstünde tutarlar ve hukuksal yönden onlara sahip olmaları üzerinde durulmayacak ölçüde önemsizdir. Şövalye tavrını takınanlar için eğitim bile gereksiz bir sorundur. Çünkü sadece dekoratif ve zarif bir terbiye tarzı kadıncıl ve estetik olmakla kalmaz. Aynı zamanda erkeğin yüksek öğrenimini de tamamlar. Kadınların ciddi bir eğitim görmesi bilinçli ya da bilinçsiz olarak ataerkil evliliği, evcil duyarlılığı ve ekonomik, toplumsal ve ruh bilimsel alanlardaki erkeğin üstünlüğünü tehdit eden bir olgu olarak yorumlanır.